Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün elimizde bir kitap var. Sizin yazdığınız bir kitap ama kitabın ortaya çıkış şekli, kitabın içindekiler oldukça enteresan. Sultan Abdülhamid'in son zevcesi Behice Sultan'la 6 ay.
Evet.
Şimdi böyle bakıldığında bu 6 ay yaşamış kişinin ağzından anlatılar bulacağımızı düşünüyoruz. Kitapla ilgili detayları sizden alacağız yazarı olarak.
Evet, Sultan Abdülhamid'in son zevcesi, yani aslında son vefat eden zevcesi demek lazım. Çünkü son zevcesi Beyice Sultan değil, Saliha Naciye İkbal'dir, Abid Efendi'nin annesi. Fakat Sultan Abdülhamid'in en son vefat eden zevcesi Beyice Sultan'dır. Son zevcelerinden birisi zaten. Ve Nimet Nevzat, kadın efendi sayılmazsa Sultan Vahidettin'in hanımı, o devirleri bilen, yaşayan son padişah hanımıdır. Yani bundan, diğerleri hepsi ondan evvel vefat etmiştir.
Dolayısıyla bizim bilgi kaynağımız
evet,
aslına bakarsanız.
Evet, en yakın vefat etmiş olan Sultan Abdülhamid'in ailesinden, şahsiyetlerden bir tanesidir. İkincisi tabii Beyce Sultan tabiri aslında doğru değil. Çünkü padişah kızlarına sultan denir, hanımlarına sultan denmez. Burada kitabımızın kahramanı Beyce İkbal Efendi'dir. Fakat halk arasında saraylı hanımların hepsine sultan dendiği için, Hürrem Sultan gibi, Kösem Sultan gibi, biz de burada Beyce Sultan ismini tercih ettik. Nitekim bu hatıraları, bu kitabın esasını teşkil eden hatıraların yazarı da Beyce Sultan'la Altay ismini vermişti bu hatıra defterine. Onun için bu ismi tercih ettik.
Peki yakın çevresi de hayattayken öyle mi hitap
Hayır,
ederdik
şöyle,
kendisine?
Evet, yakın çevresi bilhassa Bendeganı kendisine kadın efendi, halbuki kadın efendi değil ve sultan diye hitap ediyorlardı. Şimdi Türk örfünde şöyle bir kaide vardır. Bir rütbe makam sahibi kimseye rütbesinin ve makamının bir üstündeki rütbe ve makamla hitap etmek adettir. Bir yüzbaşı bin başım demek adettir. Bu
yanıltmaz mı bu?
Hayır, yanıltmaz efendim. Bu halk resmi yazışmalarda değil. Hı hı. Hiçbir zaman resmi yazışmalarda böyle bir hata yapılmaz. Ama halk arasında nezaketen ona bu şekilde hitap edilir. Nitekim Türklerde bir dakika bile büyük olsa abla abi demek adettir. Bunun gibi. Yani yakın çevresinin de kadın efendi ve kadın efendi padişahın ilk hanımlarına denen isimdir. Beyce Sultan kadın efendi de değil, İkbal efendi. Sonraki hanımlara İkbal denir.
Evet.
Böyle anılmış. Şimdi kitabın nüvesini teşkil eden hatırat merhum Enver abinin hatıratıdır.
Nasıl Enver olmuş?
Enver abi daha o zaman bir iş adamı, bir gazeteci değilken, bir doktora talebesiyken NATO bursuyla Napoli'ye gitmiş. Napoli'de bir zooloji enstitüsü var. Enver abi merhum sualtı biyoloğuydu. Doktorası da bunun üzerineydi. Burada bu zooloji enstitüsünün, ki Napoli'de ben gördüm, çok muazzam bir hayvanat bahçesi, çok muazzam bir akvaryumu var. Bugün bile çok meşhur bir zooloji enstitüsüdür. Dünya çapında bir enstitüdür. Burada doktora yaparken Enver abi konsolosluk, orada yaşayan Türklerle tanışıyor çeşitli vesilelerle. Bu hemen olmuyor tabii, gittikten bir sene kadar kalmış ama bu son altı aya yakın oluyor. Napoli'de yaşayan Türklerin varlığını öğrenmek istiyor. Bu zordur yani, bilhassa eskiden haberleşme imkanlarının olmadığı zamanlarda yurt dışına giden Türkler de, bilhassa eğer bir müddet kalacaksa, orada memlekettesi birini bulmak ister. Hatta belki memlekette hiç görüşmeyeceği, yolları kesişmeyeceği, hatta belki çok da imtizaç etmeyeceği kimselerle insan yurt dışında imtizaç eder. Vatan hasreti biraz bunu icap ettiriyor. Orada bir zat, aslı Sultan Abdülhamid devrine dayanan bir zat. Sultan Abdülhamid'in, hatta şöyle diyor, Abdülhamid'in karısı burada diyor. Ben önce şaşırdım dedi Enver abi. Yani Abdülhamid kim, karısı kim? İnsanlarda böyle bir lakayt vardır biliyorsunuz tarihi şahsiyetlere. Sultan Abdülhamid'in hanımı olduğunu öğrendim dedi.
Peki siz şimdi bu notlara nasıl ulaştığınızı konuşacağız ama siz bunun, bu kitap üzerine, buradaki notlar üzerine de ayrıca Enver abiyle
evet,
konuştunuz mu?
Görüştüm. Şimdi hadise şöyle oldu. Ben uzun yıllardır Türkiye Gazetesi'ne yazı yazıyorum. TGRT'de program yapıyorum ve Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu ansiklopediler vardı. Osmanlı tarihi ansiklopedisi, İslam tarihi. Buralarda maddeler yazıyordum. Bu vesileyle Enver abiyle, o zamanlar şartlar daha da müsaitti, sık görüşme imkanı buluyordum. Enver abiler mesela bir kitap geldiği zaman kendisine, benim kitap okumayı severdi, meraklıydı. Zamanım yok bunu okumaya. Fakat okumak da istiyorum. Sen bunu oku, bana özetle derdi mesela. Benim tarih programları yapmama, tarihi yazılar yazmama da kendisi vesile olmuştu. O beni teşvik etmiştir. Hatta demişti ki, kuru tarih anlatma, insanlar tarihi sevmez. hikayeler üzerinde, menkıbeler üzerinde dur. Türkiye'de çünkü insanlar tarihi sevmiyor. Bu ise bir eksikliktir insanlar için. Tarihi sevdirmek lazım. Onun için ben yazılarımda ve programlarımda hep birinci hedefim tarihi öğretmek değil, tarihi sevdirmek olmuştur. Yani bir insan bir kişiyi severse ondan istifade eder, bir mevzuyu severse istifade eder. Bu vesileyle kendisiyle sık görüşürüz.
Bu ufku da size Emre abi.
Evet, onun için kendisine minnettarım. Hatta şunu da derdi, antır parantez söyleyeyim. Acıklık mevzulardan çok bahsetme. İnsanlar acıklı mevzular dinleyecek durumda değil. Yani daha insanın hoşuna gidecek şeylerden.
Tarihin güler yüzünden.
Tarihin güler yüzünden bahset derdi. Hatta bir yazı yazmıştım ben. Meşrutiyet devrinde öldürülen gazeteciler diye. Ya boş ver bunlar çok üzücü, acı şeyler demişti. Bu vesileyle gidip geldiğim zaman dedi ki bana gelen mecmuaları, dergileri ben tetkik ettikten sonra sen de tetkik et. Bunlar da işine yarayan bir şeyler bulabilirsin. Bu dergiler ayrılırdı. Ben gider yanda özel kalem odası vardı. Orada onları tetkik ederdim. İşime yarayanları alırdım. O zaman şimdiki kadar internette çok inkişaf etmiş değildi. Her şeyi internette buluruz öyle bir şey yoktu. Ben o mecmuaları alır saklardım. Hatta bir müddet sonra içindeki yazıları saklamaya başladım. Çünkü çok büyük bir yekün hasıl ettim. Bir gün gene böyle eski mecmualara bakarken bir defter gözüme ilişti. Boş bir defter olduğunu düşündüm. Dedim ki ben bunu alayım da bir defter kullanmıyoruz artık ama kullanan birisine vereyim. Bu da fersuda evraka gitmesin. Sonra baktım defterin az bir kısmı boş ama büyük bir kısmı böyle inci gibi bir yazıyla doldurulmuş. Defterin kapağında Beyce Sultan'la 6 ay yazıyor. Ben önce ihtimal vermedim. Sonra baktım Enver abinin Beyce Sultan'dan duyduklarını bir not defterine almış. Demek ki yanlışlıkla orası toparlanırken rafta. O da fersuda evraka gidecekmiş. Yani bunlar yazık. Çok enteresan şeyler.
Son dakikada
Evet. Benim bu meraklılığım sayesinde o defteri kurtardık. Sonra ben defteri aldım. Biliyorum ama Enver abiyle daha önce Napoli'ye gidişini ve orada Beyce Sultan'la tanışmasından bahsederdi. Bu defteri aldım kendisine gittim. Dedim efendim ben böyle bir defter. Aa de defteri aldı baktı bu dedi burada ne olmuş. Anlattım üzüldü sonra sevindi. Efendim dedim bu defteri isterseniz neşredeyim ben dedim. Şimdi dedi özet olarak bir mecmuada neşret benim ismimi vermeden. Ben öldükten sonra tamamını neşredersin demişti. Ben o zaman Emir abinin öleceğini tabii ki ihtimal vermiyordum. İnsan çünkü hoşlanmadığı şeyi hatırına pek getirmiyor. Hülasa özet olarak o zaman ben onu bir tarih mecmuasına neşrettim ve hatıralar çok alaka gördü. Yani ben o kadar beklemiyordum. Çünkü hususi hatıralar çok insanın alakasını çekmeyebilir.
Ama bir dönemin bilinmeyenlerine
evet, Sultan Abdülhamit'in hanımı olduğu için ve bir dönemin bilinmeyenlerini yazdığı için alaka çekti. O zaman ciddi alaka gördü. Çok benimle o mevzuda görüşmek isteyenler, yazışanlar oldu. Ben biraz uzak durdum. Çünkü o zaman Enver abi çok fazla bu hadisedeki varlığının deşifre edilmesini istemiyordu. Defterin bulunuşu böyle. Sonra bu defteri ben hazırlarken o deftere geçmeyen bazı hatıraları da kendilerinden dinledim. Yani bir kısmı o defterde var ama bir kısmı da kendileri şifahi olarak anlattılar ve ben onları not ettim. Hatta dedim ki efendim bu defter pek 6 aylık defter değil. Ah sorma dedi.
Yani
ihmal ettim gerisini yazmadım dedi. Bir kısmını unuttum dedi. Bir kısmı da hafızama güvenemiyorum, itimat edemiyorum dedi. Hatta ben onları da anlatmasını istedim. Bir kısmını anlattı. Ben onu el yordamıyla bazı tarih hadiselerle birleştirerek bir neticeye varabildim. Sonra malum Enver abi vefat etti. Vefat ettikten sonra ben bu notları kitap yazmak istedim. Ama bunu kitap yaparken ki zaten çok etraflı değil yani. Küçücük bir kitap olurdu. Beyce Sultan'ı da bir önce insanlara tanıtmak lazım. Yani yekten Napoli'de başlayan bir hayat olmasın. Sonra ben Beyce Sultan'ın hayatına baktığım zaman Beyce Sultan'ın klasik bizim bildiğimiz bir 19. yüzyıl hanımı olmadığını, bir saray hanımı olmadığını, klasik bir harem ferdi olmadığını gördüm. Yani bilhassa bunu hanımlara seslenerek söylüyorum. Beyce Sultan çok enteresan bir kadın profili çiziyor.
Ve şöyle söyleyelim hani ben kitabı okurken de aynı notları almışım. Bizim haremdeki o alıştığımız ya da duyduğumuz sessiz, sedasız durumu kabul eden, çok dışa vurmayan.
Tamamen bunun hilafına birisi.
Bunun acaba kendi menşeiyle bir alakası mı var?
Tabii ben bunu şöyle düşünüyorum. Beyce Sultan'ın çocukluğu, genetik hususiyetleri, bir Çerkez Abaza Bey'inin kızıdır. Abazalarda aristokrasi vardır. Beyce Hanım bir Abaza prensesidir aslında. Veya bir düşestir öyle diyelim yani anlaşılması için. Bunun tabii onun karakterine ciddi tesiri var. Ama biraz da tamamen sarayda başka Abaza soyluları da var. Ama tamamen bu genetik yapıdan gelmiyor. Beyce Hanım'ın kendine mahsus hususiyetleri de var. Biraz da efendim insanları şartlar, çektiği sıkıntılar, karşı karşıya kaldığı, maruz kaldığı müsibetler, belalar da olgunlaştırıyor. Ve onun karakterine ciddi bir şekil veriyor. Benim gördüğüm kadarıyla Beyce Hanım hem karakterinden gelen, hem soyundan, sınıf şuurundan gelen bir takım kişilik hususiyetlerine sahip. Biraz da yaşadığı hadiseler onu bu hale getirmiş. Çok genç yaşta saraya alınmış. Dünyanın en kudretli padişahlarından birinin hanımı olmuş. İkiz çocuklar dünyaya getirmiş. İki defa evlat acısı yaşamış.
Evet.
Güzel bir hanım olduğu için, zeki olduğu için, kültürlü olduğu için ve kocası tarafından sevildiği için kıskanılmış. Bu kıskançlık onun önüne çok farklı bir mecra açmış. Kocası tahttan indirilmiş. İftiralara uğramış, sürgünlere maruz kalmış. Hakkında dedikodular çıkarılmış. Daha sonra memleketten de sürgün edilmiş. 30 sene gurbette yaşamış. Çok büyük maddi sıkıntılar çekmiş. Çok büyük başka sosyal cihetle sıkıntılar çekmiş. Ve inanın hayatının başındaki Beyce Hanım'la hayatının sonundaki Beyce Hanım arasında da çok büyük farklar teşekkül etmiş. Yani hadiselerin insanı nasıl değiştirdiğini ve nasıl olgunlaştırdığını.
Yaşamak bu demek,
evet,
değil mi aslında?
Yaşamak bu demek. Biz Beyce Hanım'da görüyoruz. Ben bunları tetkik ettikçe, arşiv vesikalarına baktıkça, monografilere, hatıratlara baktıkça Beyce Hanım hakkında çok yazılıp çizilen var. Sultan Abdülhamit Hanımları hakkında en çok yazılan, çizilen Beyce Hanım hakkındadır. Devlet arşivlerinde Sultan Abdülhamit Hanımlarından bir en çok Beyce Hanım hakkında vesika vardır. Hatıratlarda en çok Beyce Hanım anlatılır. Harem hakkında yazılan cüzi eserlerde Beyce Hanım'dan bahsedilir. Yani Beyce Hanım Sultan Abdülhamit Haremi'nin son devrine damgasını vurmuş bir şahsiyet.
Şimdi biraz sıra dışı bir çıkışı var aslında, duruş itibariyle de öyle. Bir kere ikiz bebek dünyaya getirmesi, evet, sarayda tüm ilginin kendi üzerine toplanmasına, evet, yetip de artmıştır diye düşünüyorum. İkiz erkek.
İkiz erkek, hem de iki tane çok zeki. Yani hatta ikizlerden bir tanesi iki yaşındayken çok çetrefil şiirleri okuyabilen, çok çetrefil notaları terennüm edebilen bir çocukmuş. Hatta Sultanahmet ben bu çocuğa nazar değeceğinden korkuyorum demiş. Hakikaten çocuk genç yaşta vefat etmiş. Bu Beyce Sultan'ı oldukça yıpratmış ve işte ondan sonra
o
başına
kırılma
gelen
noktası,
kırılma
aslında,
noktası
değil mi?
Budur. Yani çocuğunun vefatıdır. Arkasından kocasının tahttan indirilmesi ve nihayet memleketten sürülmesi, hayatındaki bir üç kırılma noktası Beyce Sultan'ın karakterini de bize şekillendiriyor, gözler önüne seriyor.
Şimdi hayatına baktığımızda aslında zorluklara alışmış ve geriye dönük ciddi sürgünler yaşamış, problemler, sıkıntılar, savaşlar görmüş bir ailenin, bir toplumun ferdi olarak,
evet,
gelmiş ve sarayında son döneminde aslında saraydaki hanımların seçildiği bir gruba ait.
Evet.
Sarayın son döneminde hemen hepsi Kafkas asıllı,
Evet.
değil mi
Evet,
hanımların?
yani Osmanlı Sarayı'nda artık Ukraynalı, Balkanlardan, Rumeli'den esir ticareti, yani savaşlar durup da artık esir alınamayan ve köle yapılamayan devirde artık Kafkasyalı köleler sarayda istihdam edilmiş. Sadece sarayda değil, her yerde. Çünkü Kafkasya'da kölelik çok canlı bir şekilde devam ediyor. Kafkas cemiyetleri, burada Çerkez, Abazaları umumiyetle kastediyorum, ciddi bir sınıf ayrımı var. Soylular, burjuvalar ve köylüler. Köleler, böyle bir sınıf var. Herkes sınıf şuuruna sahip. Hatta onu Türkiye'ye, Anadolu'ya hicret ettikten sonra da devam ettirmişler. İşte bu kalabalık köle grubu ve kölelik bittikten sonra, yasaklandıktan sonra da hür ailelerden saraya alınan kızlar, o geleneği devam ettirmişler. Ve saraydaki hanımların tamamına yakını, son 100 yıl için söylüyorum, Sultan Mahmut'tan itibaren hep Kafkasyalıdır. Bunların da ekserisi Abaza, Abhaz, bizim Abaza dediğimiz Abhaz asıllıdır. Bunlar biliyorsunuz Kafkasya'nın Karadeniz sahilindeki bir mıntıkadan geliyorlar. Ciddi bir hükümranlıkları var. Fakat Ruslara yenilmişler. Osmanlılar yardım etmiş bunlara. Fakat Osmanlı Devleti'nin de problemli zamanları, bu yardım para etmemiş. Ruslar Abhaza'yı işgal etmişler. Abhazların bir kısmı Hristiyan, bir kısmı Müslüman. Müslüman olanların büyük bir ekseriyeti çok zor şartlarda Anadolu'ya hicret etmişler. Yani bunların çoğu yollarda ölmüş. Karadeniz'de gemiler batmış, boğulmuşlar. Onun için Abazalar Karadeniz balığı yemezler.
Evet.
Bu bir
enteresan
milli
bu.
Gelenektir. Zaten gelişleri bir zahmet ama Kafkasya'daki adetlerinde devam etmişler. Kafkasya'da kızlar umumiyete güzel olurlar. sadık olurlar, sabırlı olurlar. Tabii bu sarayda tercih edilmelerinin de en mühim sebeplerinden bir tanesi. Yani hem güzel, hem sadık, hem sabırlı. Çünkü saray ananesine, saray geleneklerine dayanmak, tahammül etmek herkesin harcı değil.
Yani dışarıdan görüldüğü gibi değil.
Değil. Bir Türk kızı buna dayanamaz. Hele Türk bir ailesi varsa geride, arkasında onun arkasını dayayacağı, sarayda durması mümkün değil. Nitekim bunun misalleri çok az da olsa vardır. Yani Türk kızlarının çok büyük sıkıntı yaşadığını saraydı. Çünkü saray inanılmaz etiketli bir yerdir. Yani Osmanlı'da zaten her şey affedilir ama protokol, etiket kaidelerine aykırılık hiçbir zaman affedilmez. Çünkü bu insana saygı esasına kurulmuş kaidelerdir. Bunları en iyi Kafkasyalılar biliyor. Çünkü onlar da sınıf şuuru çok güçlü olduğu için.
Onlar da öyle yaşıyorlar zaten.
Öyle yaşamışlar, öyle yetişmişler. Hı hı. Ben bunları yaşadım, gördüm de yani. Çerkez hanımlarını, Çerkez ailelerini yaşadım, yakından tanıdım. Ondan dolayı hak verdim, bu neticeye vardım. Onun için sarayda çok Abhaz hanımı vardır. Bir de tabii şu da var. Abhaz hanımları elbette ki tanıdıklarını getiriyorlar. Bu normal bir şey. Yani saraya bir ihtiyaç olup da kız alınacağı zaman bu kızlar biliyorsun sarayda çalışıyorlar. Yani harem dairesinin çeşitli ofislerinde iş yapıyorlar. Sadece bunlar padişah, hı-hı, hanım, şehzade hanım olarak gelmiyorlar. Bunu daha önce anlatmıştık. Bu hanımlar da bu şekilde geliyor. Yani mesela Beyce hanımın gelişi Sazkar hanım vesilesiyledir. Sazkar hanım Fuat Paşa vasıtasıyla saraya girmiş bir hanım. Sultan Abdülhamid'in hanımıdır o da. Refia Sultan'ın annesidir. Saraya Beyce hanımın alınmasına vesile olmuş. Çok uzak akrabası. Beyce hanım saraya gelmek istememiş. Küçük yaşta. Fakat saraydan gelen bir teklif hayır demek de kolay değil. Abhazlar Sultan Abdülhamid'e ve Osmanlı'ya karşı çok minnettarlar. Yani Rus işgalinden sonra kendilerini kucak açmışlar, yer vermişler, itibar etmişler. Bu itibardan dolayı Beyce Sultan'ın babası hayır diyememiş ve istemediği halde o zaman bile, bakın küçükken bile Beyce Sultan bir
direniş
göstermiş. Ben saraya gitmek istemiyorum. Yani ben Çerkez köyünde azade bir Çerkez kızı olarak yaşamak istiyorum demiş. Sazkar Hanım sarayı almış, yetiştirmiş ve sonra kuması olmuştur. Yani
çok enteresan şimdi. Gerçi kuma olunca öyle, yine kendisi evlendiriyor. Anadolu'da da öyle oluyor ama gene de saraya alması. Şimdi bu
fakat saraydaki kumalık yani normal Anadolu'daki kumalık gibi değil.
Tabii
yani
ki.
Çok saray padişah hanım olmak bile zaten bir vazifeden ibarettir neredeyse. Yani orada öyle aşk, muhabbet, aile işin ikinci planıdır. Yani orada bir saray vazifesi vardır. Seçilmiş bir kız. Tabii bu onun gururunu okşar. Hele bir de çocuğu olursa ayrı bir rütbesi, makamı var, dairesi var, hizmetçileri var.
Sonra da
var.
Artık zaten çocuğunu yetiştirmek.
Onunla meşgul olur artık o. Yani hatta çoğunun padişahla da münasebeti biter fiiliyatta. Ve o artık çoluk çocuğuyla meşgul olur. Saraydaki hayat budur. Yani padişah aynı anda 13 tane hanımla evli değildir hiçbir zaman.
Evet, o çok tartışılan bir konu. Belki evet. Programımızın süresi yeterse bugün ona da dokunacağız. Şimdi Behice Sultan'la ilgili biraz sıra dışı bir duruşu olduğunu biliyoruz. Aslında bu sıra dışı duruşu çocuklarından etkilenmesine de görebiliriz. Pek çok şehzade, pek çok sultan ölmüş sarayda ama anneleri yine bir şekilde hayata tutulmuşlar. Evet. Ama Behice Sultan çok etkilenmiş.
Evet. Neredeyse psikolojisi bozulacak derecede, evet, her iki çocuğunun ölümünden de etkilenmiş. Vaka son çocuğun ölümünü duymamış.
Çok da bilmemiş ama hissetmiş
herhalde. Hissetmiş, onu da hissetmiş ve bu onda ciddi bozukluklar meydana getirmiş. Bunu tabii bilmez. İnsanlar biliyorsunuz, insanların halini bilmezler. Niçin ne yaptığını düşünmezler.
İnsan yaşadığını biliyor sadece.
Yaşadığını biliyor. Onun için insanları çok sati değerlendirirler. Gördükleri gibi değerlendirirler. Beyce Hanım da bundan nasibini almış. Yani yaşadığı acılardan kimsenin haberi yok. Herkes Beyce Hanım'ı biraz da kıskanıyorlar. Hatta bazıları sevinmiş bile Beyce Hanım'ın başına gelen musibetlerden.
Peki bir parantez açacağım. Şimdi kitabı okurken bana enteresan gelen oydu. İftira atılıyor,
evet,
kendisine. Ve bunu, yani o komplo ortamında bunun iftira olduğunu anlamak çok kolay aslında. Birazcık araştırılsa. Ama buna rağmen Sultan Abdülhamit bile acaba mı, evet, diye düşünüyor. Yani bir hiç insanın aklına gelir mi? Yani bir padişah zevcesinin
böyle
onu
bir şey yapması,
böyle bir şey yapabileceği, onu aldatabileceği.
Şimdi insanlar iftira atıldığı zaman birine eğer inanmak istiyorlarsa inanırlar. O kişiye nasıl baktıklarına göre değişir. O kişiyi kıskanıyorlarsa, o kişiye karşı zaten bir şüpheleri varsa ve o kişiden hoşlanmıyorlarsa bir şekilde, onun hakkında çıkarılmış dedikodular, hatta iftiralara hemen inanırlar. Heh, tamam derler. Bak benim kanaatim çıktı.
Kendini doğruluyor aslında, değil mi?
Halbuki bu doğru mudur değil midir? Bunu anlamak fevkalade kolaydır, evet. Dediğiniz gibi. Hayatı insanların gözünün...
Hele de o kadar kapalı bir toplumda. Evet.
Tabii bir de bazı hareketlerin bizde yanlış tefsir ve tabir edilmesi meselesi de vardır. Yani iftiralar öyle doğar zaten. Mesela bir hanım bir adamla konuşsa hemen onun aşığı olduğunu çıkartırlar. Peki bu acaba niçin konuştu? Belki bir şeyini kaybetti. Belki adam sorgu sormaya gelen bir mahkeme vazifelisiydi. Veya bir kardeşiydi.
Eski toplum için konuşuyoruz evet, bunu. Şimdi
buna benzer evet, başka şeyler de var. Ya buna benzer başka şeyler de var. Şimdi de öyle. Ama farklı şekilde. Bu istediklerini görmek, yani görmek istediklerini görmüşler. Yani Beyce Hanım hakkındaki iftiralar ortaya çıktığı zaman insanlar eğer Beyce Hanım'ı kıskanıyorlarsa, Beyce Hanım'ın padişah nezdindeki itibarını kıskanıyorlarsa bu iftiralara inanmışlar veya mail etmişler.
Evet, biraz da tabii biraz daha başına buyruk ve biraz daha hakkını savunan bir insan olmanın evet, getirdiği bir etiket bu zannediyorum.
O da pek istenmeyen bir husustur.
Yani kimsesiz kalmış, ortada kalmış, evet. Mücevherleri çalınmış, hiçbir şey yok ortada. Evet. Oğlu babasıyla sürgüne gitmek istemiş, evet. Fesini bulamadığı için evet. Gidememiş.
Hayatını oğluna vakfetmiş. Ve yani
sonra da onunla ortada kalmış.
Evet. Bir de enteresan bir anne profili var. Yani normalde saraylıların çocuklarına düşkün olması elbette ki bir hissi tabidir ama halktan daha fazla değil daha azdır. Yani bir padişahın çocuklarına veya bir padişah hanımının çocuklarına düşkünlüğü halktan ne değil çünkü orada biliyorsunuz öncelikler farklıdır. Yani sarayda öncelik devlet, millet, sarayın devamı sonra çocuklar gelir.
Bir de onlara, o çocuklara şehzadelere sahip çıkacak kendisinden büyük şehzadeler, işte sultanlar var. Sultan Abdülhamit de aynısını söylüyor. Evet. Neden bu kadar düşkün diyor. Bıraksa evet. Ona aslında abileri sahip çıkacak. Evet.
O işte inanılmaz artık patolojik bir anne
hal almış
bir annelik hissi var Beyce Hanım'da. O da çok farklıdır ve zaten bütün karakterine, başına gelenlere sebebiyet verenlerden bir tanesi de bu aşırı patolojik annelik hissi tabiisi de, sevgi tabiisi, içgüdüsüdür.
Şimdi biraz önce kırılma noktalarından bahsederken ilkinde çocuğunu kaybetmesinden evet. Bahsettik. İkincisinde Sultan Abdülhamit'in sürgünü,
evet.
o yaşanan travma, evet. Yıldız Sarayı'nın talan edilmesi evet. Ve sonrasında oğlunun babasıyla gidemeyip onunla evet. Birlikte kalması, mücevherlerini kaybetmesi. Evet. O sürgün döneminde gerçekten gitmek istemiş mi eşiyle beraber?
Beyce Hanım'ın gitmek isteyip istemediğini bilemiyoruz. Fakat tabii o zaman Sultan Abdülhamit Selanik'e sürülürken yanında kimse gitmeyecekti. Fakat sonra iddiaçılar ailesinden az bir ferdin gitmesine müsaade ettiler. Çünkü bu arada gidip gelenlere söylediği sözlerden biliyoruz. Yani evlenmemiş kızlarım ve küçük oğullarım var. Onlar bari benimle gelsinler diyor. Onların gitmesine müsaade ediliyor. Fakat tabii o sürgün sırasında haremdeki keşmekeş sebebiyle Abid Efendi ve annesi gidebiliyor. Hı-hı. Evlenmemiş kızları gidebiliyor. Abdurrahim Efendi ama Nurettin Efendi bu tarafta olduğu için ve fesini kaybedip aradığı için babamın yanına fessiz çıkamam ne kadar eski düşünce.
Evet, protokol bakın küçücük çocukta bile var.
Ondan sonra da artık Selanik'teki hayatın ne olduğu anlaşılınca zaten gitmenin bir esprisi kalmıyor. Çünkü Sultan Abdülhamit oraya gittiği zaman yanında gelenlerin bir kısmını geri gönderiyor. Mesela Abdurrahim Efendi ve Peyveste Hanım'ı geri gönderiyor. Fatma Pesent Hanım'ı geri gönderiyor. Çünkü orada onlara yer yok. Şimdi gittikleri köşkte yatacak döşek yok. Yiyecek ekmek yok. Yani Sultan Abdülhamit'in sürgünü öyle normal bir sürgün gibi değildir. Sultan Abdülhamit çocuklarını getirdiğine üzülmüş. Benim çektiğim sıkıntılar kibar bir insan. Siz de ortak oldunuz diye çok üzülmüş. Sağdan soldan toplama eşyalarla Al-Latini Köşkü tanzim edilmiş. Orada bir de Beyce Hanım ve Nurettin Efendi'ye zaten yer yok. Bir de zaten Beyce Hanım hala daha çocuğunu kaybetmenin tesirinde normal hareket etme kabiliyeti olmayan bir durumda. Bayılıyor, ayılıyor o anlatılanlardan. Hı hı. Ya onun zaten gitmesi düşünülemez. Gitse de daha fazla sıkıntı yaşayacaktı. Gitmedi ne oldu? Orada çok büyük sıkıntılara, maddi sıkıntılara uğradı. Çünkü Sultan Abdülhamit sürüldükten sonra saray talan edildi. Büyük çocukların iyi kötü evi ve maaşı vardı. Kızlar evliydi. Evli olmayan kızlar ve küçük çocuklar her şeyine el koydular. Evet. Ve onlar için büyük bir felaketli hayatın başlangıcı Sultanahmet'in tahta indirilmesi olmuştur.
Evet, ondan sonra da burada onlar için aslında bir mücadele başlıyor. Evet. Bu noktada belki yaşayabilecekleri bir yer bulabilmek ve kendilerine bir maaş edinebilmek evet. için adeta mektup yazmadığı insan çalmadığı kapı kalmıyor.
İttihat ve Terakki hanedana artık eski muamelelerin yapılmayacağını önce ihsas ettirmiş, sonra açıkça söylemiştir. Hanedan mensuplarının hepsi bu meşrutiyet devrinde maaşları düşürülmüş, pek çoğunun gelir kaynağı kesilmiş, çoğunun mallarına el konulmuş. Zaten Sultan Abdülhamit'in bütün mallarına el konulmuş. Evlenip çıkmış çocukları, hadi gene kendilerinin bir serveti var az da olsa. Ama evlenmemiş çocukları babalarının servetine bağlı. Sultan Abdülhamit bunları da düşünmektedir. Yani bu ciddi bir problem. Ve Sultan Abdülhamit ailesi bu devirde çok büyük maddi sıkıntılar yaşamış. Yani hükümetten cüzi bir maaş ve tahsis edilecek bir ev bulana kadar Beyci Hanım çok uğraşmıştır. Zaten kitapta bu uzun uzun anlatılıyor. Ama tabii esas felaket bu değilmiş. Bu bile memlekette kaldığınız zaman iyi kötü bazı felaketleri göğüsleyebiliyorsunuz. 1924 senesinde, ki Sultan Abdülhamit 1918'de vefat etti. 1924 senesinde hanedan sürgün edildi. Evet. Beyci Hanım'ın oğlu da sürgün edildi. Beyci Hanım sürgüne tabi değil, kocası öldüğü için. Fakat oğlu, yegane oğlu ve de zaten hayatını adadığı, artık birinci oğlunun ve kocasının vefatından sonra tamamen kendisini oğluna adadığı, oğlu için yaşayan bir hanım profili var. Türkiye'de kalması mümkün değil. O da oğlunun peşinden sürgüne çıkıyor ve bir daha artık geri dönemiyor. Yani.
Ve sürgüne ondan tabi... bir ayrılık var. Yani sürgünde bile bir ayrılık.
Gene oğlundan ayrılıyorlar. Evet. Yine ayrılıyorlar. Orada da aynı eziyeti yaşıyor ve sürgündeki hayatı çok iç burkucudur. Evet. Yani Emel abinin anlattığı hatıralar Beyci Hanım'ın çok iç burkan bir şekilde yaşadığını gösteriyor.
Bir iki anekdot aktaralım isterseniz. Bir kere tanışmaları oldukça enteresan. Kapının çalınması, Emel Bey'in kabul edilip edilmeyeceği kuşkusuyla kapıyı çalması ve Türkçe konuşan, besmele ile konuşan, evet, birisini gördüğüm için çok mutluyum demesi. Evet.
Birincisi bu. Yani hatta cebime bir mektup koydum dedi. Yani eğer kapıyı açmazlar dediler, kimseyle görüşmüyorlar. Bir mektup koydum. Bir de sürgüne giden hanedan mensupları, umumiyetle Türkiye'den gelenlere karşı da
antipati mi besliyor?
En azından bir endişeyle bakıyor. Çünkü bunların çoğu casus olabiliyor, gazeteci olabiliyor, istismarcı kişiler olabiliyor. Onun için pek de sempatiyle bakmıyorlar. Bu bir tamamen bir tesadüf ve gerek Enver abinin gerek Beyci Hanım'ın temiz kalbinin bir tezahürü. Cebime bir mektup koydum dedi. Yani hani almazsa beni içeriye, mektubu kapının altından itecektim. Yani kim olduğumu anlatabilmek için. Fakat kapı açılıyor. Yani mevulün hilafına, eski tabirle beklenin hilafına açılıyor. Türkçe konuşması, besmele ile konuşması, içeri girmesi ve kendisini takdimi fevkalade. Emel abinin süperyoritesi vardı, karizmatik bir insandı, kendisini insanlar severdi, güler yüzü, tatlı dili ve samimiyeti sayesinde muhtemelen o vesileyle Beyci Sultan tarafından kabul ediliyor ve bu gidiş dönüşüne kadar devam ediyor. Her gün gittim dedi.
Her gün.
Yani Esrüt'ten çıkıyor. Her gün çıkıyorum dedi. Oraya gidiyorum. Oturuyorum. Hafta sonları gidiyorum. Yani artık başka kimseyle görüşmedim dedi ben orada. Yani mecburiyet dışında hep Beyci alma. Onları bir hizmeti varsa onları yapmaya çalıştım.
Bundan önce Enver Bey'in Osmanlı Hanedanı ile bir teması var mıydı?
Hayır. İlk defa onu orada duymadık. İlk teması o. Zaten o zaman Enver abi 1967 senesinde, yani genç bir doktora talebesi. Ondan evvel 1952'de Türkiye'ye hanımların dönüşüne izin verilmişti ama erkeklerin dönüşü yasaktı. Yani Osmanlı Hanedanı'ndan biriyle tanıştığına dair benim bir malumatım yok. Bana söylemedi ama sonra gelenlerle meşgul olduğunu biliyorum.
Şimdi onu söylemek istedim aslında. Aslında bu Behice Sultan için olduğu kadar...
Tabii.
Enver abi ve Enver abininle beraber çalışanlar için de bir kırılma noktası. Evet. Çünkü artık ondan sonra o hep Osmanlı Hanedanı'nı... Evet. Korumuş, kollamış, evladına yapılan, babaya yapılan gibidir düsturuyla, evet, hep sahip çıkmış. Evet. Yani sadece Behice Sultan'a değil. Evet.
Behice Sultan'la tanışması, yani en azından Enver abi o zaman da milli şuura sahip bir insan. Elbette ki Osmanlı hanedanına bağlı bir vasatta ortamda yetişmiştir. Ama Behice Sultan'ı görüşü ve bundan çok heyecanlanmış. Sultan Abdülhamit'in hanımı ile görüşmesi beni diyor çok heyecanlandırdı demişti.
Onu görmüş birini görüyorsunuz.
Evet,
yani
onu görmüş birini, ondan yaşamış, yakını olan birini biliyorsunuz. Size birebir hatıraları anlatıyor. Ki Sultan Abdülhamit biliyorsunuz dindar muhafazakarlar tarafından çok sevilen bir figürdür yani. Elbette çok şey ifade ediyor böyle birisi için. Ondan sonra bir pencere açıldı. Beyci Hanım'dan sonra Beyci Hanım'ın Türkiye'de yaşayan gelini, Sultan Abdülhamit'in Türkiye'de yaşayan kızı Şadiye Sultan, bunlarla çok yakından alakadar oldu. Türkiye'de azdı Osmanlı Hanedanı mensupları. Sonra 74'te erkeklerin affı çıkınca Sultan Abdülhamit'in torunu Harun Efendi ailesi geldi. Onlarla çok yakından alakadar oldu. Ondan sonra Medya Sultan'ın torunu Fethi Sami Bey ve ailesiyle yakından alakadar oldu. Onların bir kısmı Türkiye'ye geldi. Gelmeyip İngiltere'de kalanlar oldu. Onlarla tek tek meşgul oldu. Onlara maaş bağlattı. Yani Enver abinin Osmanlı Hanedanı olan muhabbeti çok fazlaydı. Ve sizin de işaret ettiğiniz gibi evlada yapılan babaya yapılan gibidir. Evladına yapılan iyiliklerden babalarının ruhları haberdar olur, dedelerin ruhları ve sevinirler. Bizim için bu şey kafidir, mükafat kafidir derdi. Yani şimdi bazıları efendim ne gerek var, nedir ki veya hallerine, yaşantılarına bakıp da bazı yanlış düşüncelere kapılıyor olabilirler. Enver abi öyle düşünmezdi. Mukbile Sultan, Sultan Reşat'ın torunu buraya geldiği zaman Enver abi her şeyiyle alakadar oldu. Hastaneye kaldırılması, ona bir banka hesabı açtı. O zaman Enver abinin eli de boldu, imkanlar daha iyiydi. Banka hesabı açtı, bir padişah torununun paraya ihtiyacı olmamalı dedi. İstediği zaman oradan çekebilmeli. Müesseseden belirli kişileri, bu hadiseye yatkın kişileri vazifelendirdi. Evet. Bunlardan bir tanesi bendenizdim. Bu kişilerle münasebet kurmak, gitmek, gelmek, işlerini takip etmek hususunda. Yani herkes uyurken veya Osmanlı Osmanlı derken Enver abi sessiz ve derinden Osmanlı Hanedanı, biz bunun şahitleriyiz. Yani bu,
hatta biz bile mesai arkadaşımız oldu bazıları.
Tabii, biliyorsunuz, şahitleriyiz ve bunları samimi olarak yaptı. Çünkü Osmanlı Hanedanı'na yardım etmenin hiçbir primi yoktu o zaman. Yani Türkiye'de istenmeyen insanlardı. Yani arkalarında devamlı sivil polis geziyor. Yani Enver abiye bunun bir artı getirisi yoktu dünyevi olarak. Hani rol için, reklam için değildi. Zaten saklardı.
Yatırım yapmadı.
Yatırım
yani,
değil. Bir siyasi bizim bir faydası yok. Yani Enver abi muhafazakarlar içinde bir milletvekili olacak birisi değildi. Onun için bunları samimi olarak yaptı ve onlar da bunun farkındaydılar zaten. Hepsi farkındaydılar. Ve dönüşte de zaten Enver abi her zaman Beyci Hanım'dan bir şeyler dinleyip ondan bir şey öğrenmeye emniyet vermiş ama çok zamanda hislenirdi anlatırken. Sultan Hanım'ın bir takım yaşlılık ve başka sebeplerle içinde bulunduğu sıkıntıları anlatırken çok hislenirdi. Ve dinlerken ben de çok hislenirdim. Yani bir padişah hanımının çekmiş olduğu sosyal ve mali sıkıntılar. Yani
bir tanesini kitaptan alıntı yapalım mı?
Tabii,
izninizle.
Hayır, kitaptan.
Bir gün gittim diyor Enver abi. Kendisi diyor pazarda son kalan sebzelerden toplamış. Çürümüş, bozulmuş sebzeleri.
Pazarlarda atarlar malum ki kenara, onu millet toplar.
Patates ve soğanları temizlerken gördüm. Çok üzüldüm diyor. Ve kendisi de ya Enver oğlum gördün mü? İşte ben sarayda cariyelerle, hizmetkarlarla özür dilerim yaşarken şimdi bak gördün mü bu çürük sebzeleri temizliyorum demiş. Bu hakikaten okuyanı da çok etkileyen, göreni kim bilir ne kadar etkilemiştir.
Ve şu söz mühim. Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor.
Evet.
İnşallah bu imtihanı kazanırız. Şimdi bu yüksek bir tevekkülün, çok yüce bir ruhun ifadesidir. Yani Beyci Hanım'ın öncesinde bildiğimiz için bu söz bizi ayrıca kıymet ifade ediyor. Bu sözü bugün kim söyleyebilir? Karısı böyle olan acaba kendi nasıldır? Sultan Abdülhamit'i siz buna kıyas edin. Emel abi bu çok ağlayarak bunu anlatmıştı. Evet. Ben de her şey yaptığımda gözlerim dolayı hisleniyorum. Dönüşünde Beyci Hanım sitem ediyor. Bizi kendine alıştırdın. Evladımı senin kadar sevmedim. Doğurdum çocukları. Çünkü diyeceksiniz nasıl olabilir böyle evladına bu kadar düşkün olan bir hanım. Şimdi insanların çok kalbi kırık olduğu zamanlarda hissiyatı bambaşka olur. Beyci Hanım'ın kalbinin iyice kırık olduğu zamanlarda, memleketten para gelmiyor, memleketle irtibatı kesilmiş, akrabaların irtibatı yok, vatandaşlığa giremiyor, memlekete dönemiyor, çok büyük bir sıkıntı içinde yaşıyor. O anda Türkiye'den gelen bir genç onun hislerine tercüman oluyor, onu dinliyor, ona yardım ediyor. Ben bütün bursumu ona verirdim dedi Emel abi.
Evet, evet öyleymiş. İhtiyacım olmuyordu.
Çünkü ben de yurtta yatıyordum zaten, orada yemek yiyordum. Ben Napoli'ye ne harcayacağım, gece hayatım yok, bir şeyim yok. Memleketten de bana bir şeyler geliyordu. İstemezdi diyor Sultan Hanım. Her ben bu parayı ver işte bana sitem ederdi. Kızardı. Ben dinlemezdim, verirdim diyor. Ve alırdı. Çünkü hiçbir şekilde geliri yoktu. Evet. Ama istemezdi her seferinde giderken. Bizi kendine alıştırdın. Evlatlarımı senin kadar sevmedim. Şimdi bizi bırakıp gidiyorsun. Hak reva mı bu? Diye sitem ettiğini anlatırdı.
Ve çok değerli bir iki hediye vermiş.
Evet. Sultan Abdülhamit'e ait bazı hususi eşyaları kendilerine vermiş idi. İşte fesi, tabağı ve bazı hususi eşyalarını. Bu eşyaları Türkiye'ye getirdi Enver abi ve çok kıymet vererek muhafaza etti. Beyci Hanım'ın sonu da enteresan oldu. Yani o gurbette kalmadı. Gurbette kalmadı. Enver abinin de himmetleriyle Beyci Hanım'ın temiz kalbi tezahür etti. İsterseniz bundan bahsetmeyeyim. Bunlardan bahsetmeyeyim. Kitapta tafsilatıyla okusunlar.
Peki o zaman kitabı raflarda, reyonlarda bulabileceklerini kitapçılarda.
Kolay okunan bir kitaptır. Söyleyeyim. Bol resim vardır. Yani hani öyle çok zahmetli değil. Okurken hem Beyci Hanım'ı tanıma vesilesi olacağını düşünüyorum. Hem Sultan Abdülhamit'i tanıma vesile olacağını düşünüyorum. Çünkü her yerde bulamayacakları Sultanahmet'e dair, onun hususi hayatına dair bazı malumatlar, hatıralar, anekdotlar var. Bu cihetle faydalı olacağı kanaatindeyim. Hem de hanedanın ve bilhassa sürgünde yaşadıklarını insanların empati yoluyla anlamalarına belki yardımcı olacaktır.
Efendim kaleminize, gönlünüze sağlık.
Teşekkür ederim.
Bir de bir kez daha rahmetle anıyoruz.
Beyci Hanım'ı da rahmetle anıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
Tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.